Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.
Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Radyospor.com web sitesi üzerinden direkt mesajlarınızı. Bunun dışında Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde konuğumuz birincilik ekibi Bandırma Spor'da sportif direktör olarak göreve başlayan Fevzi Layiç olacak. Fevzi Layiç ile birlikte Bandırma Spor sürecini konuşacağız. Şu anda bağlantı gerçekleşti. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
Teşekkür ederim sevgili Salim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
Teşekkür ederim hocam. Hoş geldiniz tekrardan. Hayırlı uğurlu olsun.
Çok sağ ol sevgili Salim. Çok teşekkür ediyorum.
Hocam Pendik Spor'da sportif direktör olarak görev yapmıştınız. Bandırma evet. Spor'a sportif direktörlük süreciniz nasıl gelişti?
Sevgili Salim, önce tekrar iyi yayınlar, bütün dinleyenlere selamlar, sevgilerimi sunmak istiyorum. Biz tabii futbolun içinde olan insanlar olarak hayatımızda biliyorsunuz sürekli böyle bir takım değişiklikler oluyor. Evet. Dolayısıyla benim geçmiş 7 aylık süreç boyunca bir Pendik Spor'la benim futbola başladığım takımla alakalı bir sürecim oldu. Orada bir şeyler yapmaya çalıştık. Çok değerli insanlarla çalıştık. Sürecin sonunda tabii bazen işler istediğiniz gibi olmuyor. Beklentileriniz karşı taraftan belki istediğiniz karşılığı bulamadığınız için bir ayrılık yaşadık. Sonuç olarak çok değerli insanlarla, çok güzel insanlarla güzel bir 7 ay geçirdiğim, bana çok şeyler katan sportif direktörlük anlamında güzel bir tecrübe yaşadım. Yaklaşık bir hafta önce çok değerli bir arkadaşım, bir kardeşim vasıtasıyla bir görüşme söz konusu oldu. Sevgili başkanımız Onur Göçmez Beyefendi, Bandırma Spor Kulübü Başkanı'yla beni tanıştırmak istediklerini söylediler. Beni tanımak istediklerini söylediler. Bu vesileyle bir araya geldik. Çok kısa oldu zaten, 3-4 günlük bir süreç bu. Sağ olsunlar davet ettiler beni. Bandırma'da görüştük yönetim kurulumuzla, değerli yönetim kuruluyla aynı şekilde bir görüşmemiz oldu. Biz yapmak istediklerimizi anlattık. Aslında Sayın Başkan, benim kafamda olan şeyleri, hayal ettiğim, belki de ütopik diye düşünülebilecek şeyleri Türkiye standartları içerisinde söylüyorum. Bunları ben söylemeden bana kafasındaki düşünceler olarak anlattı. Gerçekten tabii bu benim için çok mutluluk verici, çok önemli bir şeydi. Çünkü biliyorsun sevgili Salim, her yerde futbolun içerisinde istediğiniz ortamı bulamıyorsunuz. Burada öyle bir ortam olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla güzel bir başlangıç yaptık. Çok güzel karşılandık. Dediğim gibi çok yeni, şu anda planlama aşamasındayız. Yani ne yapabiliriz takım için, nasıl bir yol çizeceğiz, önümüzdeki seneki hedeflerimiz nedir? Bugün de görüşmelerimiz var, yarın maçımız var, takımımızın maçı var. Dolayısıyla çok böyle dört elle sarılarak güzel bir işimiz var. Bize inanan insanlara mahcup olmayacağımız, olmamamız gereken bir ortam var şu anda sevgili Salim.
Peki Fevzi Hocam, gelecek sezon Bandırma Spor'un hedefleri nelerdir yeni sezonda?
Şimdi bu konuyu da tabii konuştuk. Sevgili Başkanımız Onur Göçmez Beyefendi hedef olarak bize şu anda genç, yetenekli, ligi orta sıralarda bitirecek, önümüzdeki yıllar için bir altyapı yapacağımız, yani önümüzdeki yıllarda hedefe oynayabileceğimiz bir planlama teklif etti. Bana da bu çok mantıklı geldi. Biliyorsun aslında bütün kulüplerin kalplerinin bir köşesinde bir lige çıkmak, şampiyon olmak vardır. Ancak maalesef çok acele, fevri hareketler ve kısa vadeli programlar yapıldığı için birçoğu hüsranla bitiyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman da başkanımızın kafasındaki plan, program, proje gerçekten çok önemli. Hem gelecek oyuncuyu hem gelecek teknik direktörü aynı zamanda bizi de belki kendisini de şehri de baskı altına almayacak. Aslında çok güzel ve doğru bir hedef. Yani bizim önümüzdeki seneki hedefimiz sevgili Salim, ligi sıkıntıya girmeden orta sıralarda bitirecek bir ekip yaparak önümüzdeki yıllarda şampiyonluğa oynayacak bir kadronun iskeletini oluşturmak. Aslında bu her yerde her zaman konuşuluyor. Bütün kulüplerin aslında hocalarla bütün hepsini demeyeyim, genellemeyelim ama genelde böyle başlar, ancak burada gerçekten bunun üzerine bir planlama var. Orta sıralarda kalacak, bu ikinci senesi biliyorsun Bandırma Spor'un TFF 1. Lig'de. Dolayısıyla biz yerimizi sağlamlaştıracağımız, altyapısını önümüzdeki seneler için şampiyonluğa oynayacak bir takımın altyapısını oluşturacak, orta sıralarda sıkıntıya girmeyecek bir ekip oluşturmak için kolları sıvadım.
Peki sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Fevzi Laiç. Hocam peki Bandırma Spor'da yeni teknik direktör kim olacak? Adaylar kimler? Bu az önce
evet,
yani tarif ettiniz teknik direktörü. Adaylar kimler hocam?
Sevgili Salim, şimdi tabii bu soru da çok soruluyor. Çok arayan, çok değerli insanlar var. Bize bir takım tabii teklifler, öneriler geliyor. Şu anda tabii ki Bandırma Spor çok önemli bir camia, çok önemli bir değer. Gerçekten öyle. Yani bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yani birçok insanın tercih etmesi için daha fazla, birçok takıma göre daha fazla nasıl söyleyeyim, yani nedeni olabilecek bir takım. Yani fiziki olarak çok güzel bir coğrafyada, güzel bir şehir olması, deniz kenarında olması, İstanbul'a yakın olması, İzmir'e, Ankara'ya yakın olması, ulaşım açısından çok rahat bir yer olması, kulübün yapısı, borcunun olması, bunların olmaması, bunların hepsi aslında tercih edilmek için çok önemli kriterlerdir. Dolayısıyla tabii birçok hoca arkadaşımız bize tavsiye ediliyor. Biz de zaten hepsini tanıyoruz. Şimdi burada bizim amacımız tabii ki bu ağırlığı taşıyacak, bu kulübü hedefleri doğrultusunda geleceğe hazırlayacak bir teknik direktör adayı bulup getirmek. Şu ana kadar tabii bir sürü isim zikredildi. Biz de dışarıdan da takip ediyoruz. Bizim içimizde de elbette bir takım isimler konuşuluyor. Birçok değerli insan, birçok değerli hoca arkadaşımız, kardeşimiz bu süreçte ismi geçiyor. Ancak şu anda net bir karar vermiş değiliz sevgili Salim. Bunu en kısa sürede, yani bu önümüzdeki 3-4 gün içerisinde bunun kararını vermek istiyoruz. Ancak çok acelemiz yok. Henüz sezon da bitmedi biliyorsun. Bir 10 günlük, 2 maçlık bir süreç daha var. Dolayısıyla çok acele etmeden, ince eleyerek, sık dokuyarak tabiri caizse bir karar vereceğiz.
Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Fevzi Laiç. Fevzi hocam, son iki maç, hemen teknik direktörle ilgili bir sorum olacak. Uğur Tütüneker listede var mı? Dinleyenlerimizden gelen bir soru.
Evet, Uğur hocamızla da bir görüşmemiz oldu. Birçok hocayla görüştük sevgili Salim. Yani burada tabii maddi konular biliyorsun, birçok etken var. Sevgili hocamızla da görüştük. Ancak maddi konularda biraz bizim planladığımız ve hocamızın beklentileri arasında şu anda büyük bir fark oldu. Yani büyük bir fark olduğunu söylemeyelim. Yani bir fark olduğunu gördük. Dolayısıyla şu anda yani o işi de bir tarafta tutuyoruz diyelim, bir tarafa bıraktık diyelim. Alternatiflerimize bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Ancak dediğim gibi bu tür görüşmeler oluyor, fikirler alıyoruz, beklentileri inceliyoruz. Karşı taraftan gelen beklentiler bizim kulübümüzün yapısına uyması lazım. Bu çok önemli. Yani sonuçta bir kulüp idare ediliyor. Belli fedakarlıklar yapılıyor maddi anlamda. Borca girmemek lazım. Bu noktada biz daha uygun, bize hem mali yük açısından, mali açıdan biraz daha uygun seçenekler konusunda tercihimizde bulunacağız. Kendisiyle görüştük. Çok güzel bir görüşme oldu. Çok değerli bir hocamız Uğur Hoca da. Ancak dediğim gibi maddi konularda biraz fark yaşadığımız için bu işi rafa kaldırdık.
Tekrardan bir görüşüm olur mu peki?
Vallahi hayat bu tabii, yani hiçbir şey hakkında yorum yapamıyorum. Ancak yani hani ilk aldığımız, ilk düşündüğümüz, ilk gördüğümüz, bizim planladığımız, yani başkanımızın, yönetim kurulumuzun bu iş için hani kendi bir bütçe biliyorsun hazırlanıyor sezon başında. Yani siz planlama yaparken harcayacağınız parayı kamp masrafından tutun da malzemeye kadar planlıyorsunuz. Ve burada %5 oynama farkı olabilir tabii ki, daha fazla olabilir. Bütçelerde böyle bir fark konuyor zaten. Ancak bu fark tabii hoca ve oyuncu için atıyorum bir tercih yapılacakken o %5'in 10'un maksimum üzerine çıktığı zaman o zaman farklı alternatiflere yönelmek zorundasınız. Şu anki durum ondan ibaret. Yani bir görüşmemiz oldu ancak dediğim gibi mali konularda bir parça anlaşmazlık demeyelim de bir araya gelme noktasında biraz uzak olduğumuzu gördüğünüz için o iş dediğim gibi farklı bir yere gitti. Şu anda diğer alternatiflere, diğer görüşmelere bakıyoruz. Kendimize uygun hem mali açıdan hem kulübün yapısını taşıyacak, ileriye taşıyacak hoca arayışlarımız devam etti.
Birincilikte son iki hafta, rakipleriniz son iki haftada Adana Spor ve Altay.
Evet.
Bu karşılaşmalarda evet. Kadro tercihiniz nasıl olacak?
Şimdi şöyle sevgili Salim, benden önce tabii kulüp kendi tasarrufunu kullanarak Erkan Hoca, sevgili Erkan Sözleri hocamız, benim de takım arkadaşım, çok değerli bir arkadaşım. Geçen hafta ayrıldı biliyorsun Ankara Spor maçından sonra. Kulüp sezon sonu olması itibariyle belli bir tasarruf kullandı. Pandemik sebepler yüzünden özellikle yabancı oyuncuların yurt dışına gidişlerindeki problemi ortadan kaldırmak adına bazı oyuncularımıza izin verdik. Yani şöyle söyleyeyim, uçuşlar biliyorsunuz şimdi bugün itibariyle gelen yasaklar yüzünden tarife değişiklikleri oluyor. Dolayısıyla bu yüzden biz yabancı oyuncu grubuna yönetim kurulumuz tarafından izin verildi bazı oyunculara. Şimdi tabii ligin son haftası, sondan bir önceki hafta bizim herhangi bir sıkıntımız, bir problemimiz yok. Bu süreçte tabii en iyi kadroyu, daha az şans bulan arkadaşlarımızı değerlendirme açısından eldeki mevcut kadromuzda en iyisini yapacak 11'i çıkartarak mücadelemizi son haftaya kadar, son haftanın sonuna kadar devam ettireceğiz.
Hangi futbolcular izin aldı peki?
Yani benim tam olarak bu konuyla alakalı yani yabancı oyunculara izin verildiği söylendi. Bütün yabancı oyunculara. Ben hatta Halilovic'le de telefonda konuştum. Kendisine onu da Bosna'ya gönderildiğini biliyorum. Landel'in zaten bir sakatlığı var. Yani ona o vesileyle de izin verildi aynı şekilde. Rayo, Pote var biliyorsun. Bunlara da izin verildi. Şimdi Pote henüz dün itibariyle gitmediğini biliyorum. Yani gidip biliyorsun uçuşlar uzun, yurt dışında yaşayabiliyor, Afrika'ya gidebiliyor. Dolayısıyla tam olarak ne yapacağını bilmiyorum ben onun. Dün itibariyle buradaydı ama ona da izin verildi. Genel olarak yabancı oyuncularımıza izin verdik pandemik şartlardan dolayı. Mevcut elimizdeki kadroyla yerli oyuncularla mücadelemizi son haftaya kadar sürdüreceğiz.
Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Fevzi Laiç. Fevzi Hocam, Adem Laiç ile de kuzensiniz, Beşiktaş'ın futbolcusu.
Evet.
Adem'le görüştünüz mü? Durumu nedir?
Adem'le mesajlaşıyoruz. Ya şimdi futbol çok enteresan. Yani her ne kadar bir kuzenlik şeyi vasfımız olsa da tabii çok sık arayamıyoruz. Yorgun olabiliyorlar, dinlenme zamanları olabiliyor ama mesajlaşıyoruz, hali hatırı soruyoruz. Bazen konuşuyoruz elbette. Yani şu anda Rize maçında iyi bir oyun oynadı. Ben işlerim dolayısıyla sadece özetleri izleyebildim. Güzel bir gol attı. Offside olarak iptal edilen güzel bir gol attı. Evet. Şu anda istekli. Tabii şimdi sevgili Salim, oyuncular sezon boyunca inişler çıkışlar yaşayabiliyorlar. Bu grafik yaşanıyor. Özellikle hedefe giden takımlarda bu hedef yapının içerisinde en uzak oyuncu dahi, yani moral motivasyon olarak en uzak da oyuncu dahi şans bulduğu zaman o genel yapıya katılarak, o coşkunun içine katılarak takıma bir şeyler verebiliyor. Dolayısıyla Adem'in de zaman zaman sen çok iyi takip ediyorsun, biliyorsun. O inişleri çıkışları oldu bu sezon. Ancak oynamaya başladığı zaman, hocası ona şans verdiği zaman o coşkuyu oyuncu ister istemez yakalıyor. Ve Adem gerçekten çok iyi bir futbolcu. Çok özellikli, yetenekli ve kariyerli bir oyuncu. Ancak tabii ki onun da eksikleri var. Onun da bir insan psikolojisi var elbette. Mutlu olduğu zamanlar oluyor. Oynadığı, oynamadığı zamanlarda mutsuz olduğu anlar oluyor. Dolayısıyla şimdi bu giden yapının içerisinde çok büyük avantaj yakalamış Beşiktaş takımının içerisinde. Moralsiz olmanız aslında bu haftalarda özellikle imkansız. Yani kim olursa olsun kadroya giremeyen oyuncu dahi ya bu gidişatın içerisinde o trene bir şekilde binip o trenin içinde olmak isterler. Dolayısıyla şu anda benim tahminim çok hırslı, istekli, şampiyonluk yolunda ilerleyen bir takımın parçası olmak için diğer oyuncularla beraber var gücüyle, bütün özverisiyle katkıda bulunmaya çalışıyor. Tabii dediğim gibi yani süreç ne getirir bilemem, ancak şu an içinde olduğu durumdan mutlu olduğunu biliyorum. Umarım yani tabii kuzeni olarak onun başarılı olması en büyük temel.
Peki 2022 Mayıs'a kadar sözleşmesi devam ediyor Beşiktaş'la. Evet. Bir ayrılık evet. durumu falan söz konusu mu?
Şimdi sevgili Salim, yani burada bu çok farklı bir konu. Yani burada birçok etken var. Bunu belirleyecek birçok etken var. Nedir bu etkenler? Birincisi ve en önemlisi hocanın planlaması içerisinde olacak mı olmayacak mı? Yani şimdi biz de aynı durumdayız bir bakıma yönetici olarak. Yani önümüzdeki sene bir planlama yapıyorsunuz. Bu planlamada kafanızda bir oyun sistemi var, bir şablon var. Şimdi bu şablonun içerisinde hocanın bir oyuncuyu düşünüp düşünmediği çok önemli. Dolayısıyla birinci aslında en önemli sebep hocanın oyuncuyu takımda önümüzdeki sene görüp görmemesiyle alakalı. Eğer bunu düşünmüyorsa Sergen Hoca veya herkes için geçerli bu. Oyuncunun aslında ne düşündüğü çok da önemli değil. Yani bu noktada açık söylemek gerekirse oyuncunun ne düşündüğü ikinci planda kalıyor. Çünkü neden? Hoca istemiyorum dedikten sonra oyuncunun o kulüpte kalması tabii çok zor. Kalsa dahi işte altyapıyla antrenmana çıkar falan filan. Yabancı oyuncular bunu genelde tercih etmiyorlar o seviyedeki. Dolayısıyla şimdi burada Sergen Hoca'nın önümüzdeki sene planlama içerisinde kafasında Adem veya Larin veya Abubakar her kimse veya Cenk bu oyunculardan özür dilerim. Kafasında önümüzdeki sezonun planlamasındaki grubun içerisinde varsa elbette kalmasını isteyecektir. Yoksa istemeyecektir. Dolayısıyla şu anda durumu tabii bizim herhangi bir şey, reel bir şey söylememiz imkansız. Yani bunu belirleyecek olanlar o takımı yöneten hocası, mukavele tarihinin ne zamana kadar olması, nereye kadar olması aslında dünyanın hiçbir yerinde çok önemli değil. Planlama içerisinde olup olmaması önemli. Dolayısıyla buna Sergen Hoca karar verecek, Adem'in geleceği değil.
Hocam Saffet Hoca ile görüşüyor musunuz? Saffet Süsler.
Evet, çok sık görüşüyorum sevgili hocamla Paris'te. Paris'te yaşıyor şu anda. Tabii malum pandemik süreç ülkeyi değil bütün dünyayı çok etkiledi. Hareket alanları çok kısıtlandı bugün. Sen de çok iyi biliyorsun. Futbolun içindeki insanlar dahi maç izlemeye, maça gitme şansları olmuyor. Dolayısıyla bir çok dar bir kısır döngü içerisinde dünyada futbol, diğer bütün her şey gibi dönüyor bir şekilde. Şimdi hoca da tabii Paris'te normal şartlarda sürekli dünyanın her yerine gidiyor, maç izliyor, Fransa içerisinde maç izliyor, takımlarla görüşüyor. Orta Doğu'dan Çin'e kadar her yerde bağlantıları var, oradaki insanlarla görüşüyor. Ama mevcut şartlar içerisinde tabii hareket kısıtlaması olduğu için şu anda aşağı yukarı işte Akitler'den ayrıldığımızdan beri bir buçuk senedir çalışmıyor. Ancak konuştuğum kadarıyla, anladığım, bildiğim kadarıyla çalışmak için çok hevesli, çok istekli. Türkiye'yi çok seviyor zaten. Birçok takımda çalıştı. Çok beyefendi, çok karakterli. Dünyanın en iyi oyuncularından bir dönem bir hoca olarak futbolu çok iyi bilen bir insan olarak tabii o da çalışmak istiyor, fırsatları bekliyor. Biraz da bu pandeminin yumuşaması, düzelmesi sonrasında o da tabii çalışmayı bekliyor, istiyor.
Zaten kendisi Paris Saint Germain efsanesi, bunu da paylaşalım.
Tabii. Yani Paris Saint Germain'in gelmiş geçmiş halen tabii şimdi Neymar'lar geldi, Mbappe'ler geldi falan ama benim bildiğim kadarıyla 3 yıl önceye kadar kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en iyi yabancı oyuncusu kabul ediliyordu. Düşünün ki Ronaldinho'lar, İbrahimovic'lerin geldiği gittiği bir kulüpte onların önünde daha iyi, en iyi yabancı seçilmek muhteşem bir şey. Çok saygı duyulan orada efsane oyunculardan birisi.
Evet hocam, bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli
ben teşekkür ediyorum.
Için kolay gelsin, iyi çalışmalar.
Çok sağ ol, kolay gelsin. Zevkle katıldım her zamanki programına.
Teşekkür ederim
İyi
hocam. Tekrardan size de hayırlı olsun hocam.
Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, şimdi çok kısa bir ara var. Aranın ardından biz buradayız.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birazdan Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyenler, Reşat Yılmaz'a sorularınızı gönderebilirsiniz. İlk bölümde konuğumuz Fevzi Layiç'ti. Fevzi Layiç'le birlikte Bandırma Spor sürecini konuştuk. Fevzi Layiç Bandırma Spor'da sportif direktör olarak göreve başladı. Bu bilgiyi paylaşalım. Reşat Hocam'la bağlantı gerçekleşti. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
Merhabalar sevgili Salim. Herkese hayırlı cumalar, hayırlı günler.
Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
Çok şükür iyiyim. Umarım sen de iyisindir.
Bizler de iyiyiz hocam. Dinleyenlerimizden gelen sorular var. Hemen bunlarla başlayalım hocam. Hocam birincilikte son iki hafta gelen genel sorular birincilikle ilgili. Son haftadaki maçların kritiğini yapalım hocam isterseniz. Önemli maçlar var. Özellikle ilk iki adına. Adana Demirspor sahasında Balıkesir Spor'u ağırlıyor. Giresunspor'un rakibi Aksaryaspor. Bu iki maçla ilgili değerlendirmeniz nedir hocam? Samsunspor da Ankaraspor'la oynuyor.
Tabii Samsun Spor takımının işi daha kolay gözüküyor. Dolayısıyla bu üç takım için evet zor süreçler. Samsun Spor'un evet Ankara Spor maçı daha kolay gözüküyor ama işi en zor olan takım bence Samsun Spor takımı. Bu üç takıma da Süper Lig yakışır, gerçekten yakışır. Ben şu aşamadan sonra da Demir Spor takımının liderliği bırakacağını zannetmiyorum. Kalan iki haftayı da kazanacaktır. Durum onu gösteriyor. Çok moralliler çünkü ve çok uyumlular, iyi de oynuyorlar. Yani ancak ne olur oyuncu grubu çıkar, eli ayağı bağlanır, öyle olmaz yani. Yoksa Adana Demirspor takımının Balıkesir Spor'u kendi sahasında yenmesi çok doğal gözüküyor ki Samet Hoca'dan sonra gerçekten de Adana Demirspor takımı saha içerisinde ağırlığını hissettiriyor. Şampiyon bir takım gibi oynuyor. Dolayısıyla Demirspor'u evet favori görüyorum. İkincilik konusunda tabii Samsun Spor'a da yakışır. Giresun Spor'a da yakışır. Süper Lig. Yani Giresun Spor bakıyorsun mesela hem iyi bir takım yıllardan beri bu liglerde var ve çok güzel bir şehir yani. Yılların Giresun Spor'u yani. Yakışmaz mı? Yakışır. Bir de çok uzunca bir süre sanıyorum 47. Samsun evet, ona keza bir
futbol kulübü. En son çıkmışlar. Sonrasında 72-73'te küme düşen.
Bugün okudum herhalde o dönemlerde Adana Demirspor ve Giresun Süper Lig'e çıkıyorlar. Yani şimdiki Süper Lig'e
evet.
Çıkıyorlar. Yine o zaman da Beşiktaş şampiyon oluyor. Öyle bir istatistik okumuştum.
Ben
öyle bir şey var mı Salih?
1970 yılında TFF birincilikten o zaman ikincilik şu anki ismiyle birincilikten Süper Lig'e yükseliyor iki takım. Sonrasında o sezonda
Beşiktaş
şampiyon oluyor. Yine kontrol ederim hocam. Ben de
yani bu bilgiyi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani artık hata yapmamaları lazım. Yani hata yapmamaları durumunda Giresun, Adana Demirspor çıkar gözüküyor. Tabii zor mu? Zor. Kolay değil. Atışları yener mi? Yenmesi bekleniyor yani bu ligde 17 hafta 18 hafta lider kalmak çok kolay bir iş değil. Giresun'da harika işler ortaya koydu bu yıl. Çok güzel işler yaptı Hakan Keleş Hoca da ona keza. Akhisar'dan çok daha iyi takım. Yenme olasılığı da çok yüksek görüyorum onları da. Samsun'da yener. Son haftaya kalır diye düşünüyorum.
Hocam 1976-77 yılında sezonunda küme düşmüş Giresun Spor. Bu düzeltmeyi de yapayım. Ben 1972-1973 diye biliyordum.
Yani çok uzun yıllar. Adana Demirspor 27 yıla girdi herhalde.
26. yılda Süper Lig'de oynadığı yıl eğer oynarsa 27. yıl olacak. Samsun Spor, evet. Ankara Spor ağırlıyor. Ben 3 takımın da hocam kazanacağını düşünüyorum ama şöyle bir durum da var. Akhisar Spor ve Ankara Spor. Ankara Spor matematiksel olarak küme düştü. Akhisar Spor'un şansı hala devam ediyor. Fakat bilmiyorum sizin de kulağınıza gelmiştir. Bir dedikodu var. Bu sezon birincilikte 2 takım küme düşüyor.
Yani bunlar çok çirkin şeyler Türk futbolunda, futbolumuzda, özellikle bu ligde.
Yok yok hocam, ligde. Yani böyle bir bilgi paylaşılıyor. Çünkü bunun sebebi şu, çirkinlikten ziyade bunun sebebi şu, henüz gelecek sezona dair birincilikte kaç takım oynayacak, bunun planlaması yapılmadı. He, normal şartlarda,
anladım.
Yani normal şartlarda, şu an mesela normal şartlarda gidilirse 19 takım oluyor. 19 takımlı sistemle bay sistemi. Bir yıl boyunca bay olacağı için takımlar bu da bir sıkıntı doğuruyor. Federasyon yani ligler tamamlandıktan sonra şunu da diyebilir. Ben beklerim yani. İşte
final bu sezon
birincilikte iki takımı düşürdük ya da alttan bir takım fazla geldi. Fazla gelecek bir takım. İkincilikte mesela playoff finalini oynayan iki takımı da bir üst ligi aldık diyebilir. Ben bunu beklerim. Çünkü geçen yıl ligler tamamlandı. Küme düşme kaldırıldı.
Evet.
Mesela bu sezonda onun için beklentili olan takımlar var. Küme düşme kaldırılsın diye.
Anladım. Tabii onunla ilgili bir düzenleme yapacaklardır. Ama böyle öbür taraftan çirkin kokular yazılıyor, konuşuluyor. Evet. Onlarla ilgili dedim yani. Evet. Hiç olmayacak evet. Şeyler böyle bir yani... dönemde. Çok köklü kulüpler var. Çok köklü camialar var. Yani varsa da böyle bir şey şeyler hemen ortaya çıkartsınlar yani. Ama kimse de başarısızlığını örtmeye çalışmasın. Böyle bir durum da var yani.
Yani mesela hocam şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta Yüksel Yıldırım'ın açıklaması olmuş. Dün de ben Ertuğrul Hoca'nın toplantısını dinledim. Basın toplantısını dinledim ve takip ettim. Basın mensuplarının sorularını cevaplamış antrenman öncesi. Yani bazı şeyler ima ediliyor. Fakat burada net bir başarısız tablo var. 10 puan öndeydi Samsun Spor takımı. Önemli bir avantaja sahipti.
Bu kadar para harcandı, bu kadar imkanlı.
Yani bazı şeyler ima ediliyor. Ben bunu söyleyeyim. Yani Sayın Başkan'ın açıklaması teşvik primi iddiasıyla ilgili. Fakat yani burada net bir şekilde başarısız bir tablo var. Ve Adana Demirspor takımı Samsun Spor'a da gitti. Samsun'da yendi. Samet Hoca göreve geldikten sonra bence çok önemli bir başarı yakaladı. Alkışı hak ediyor.
Hem sevgili Salim.
Sayın Başkan Murat Sancak yönetiminde yönetim. Sonrasında Samet Hoca ve ekibi, futbolcu arkadaşı.
Yok, durumu buralara getirmeyelim ama şu var yani. Senin de söylediğin gerçekten de Samsun harika bir şehir.
Evet.
Yani Karadeniz'in büyük şehirlerinden ve futbol kültürünü yakından hissettiğimiz bir şehir. Özel bir şehir Samsun. Futbolda da öyledir. Her zaman için önemli oyuncular yetiştirmiştir. Ve Süper Lig, bugünkü Süper Lig'de çok dikkat çekici sezonlar oynamıştır. Altlıklarda şampiyonluklar yaşamıştır. Hepsi eyvallah. Yüksel Yıldırım başkanı gibi başkanların evet Türk futbolunda olması gerekir ama şu var. Sportif anlamda artı hem sportif hem de saha dışında maalesef ki Samsun Spor camiasında Samsun Spor'un hem sportif anlamda burada Yüksel Yıldırım'da ona ben çok sevdiğim bir karakterdir. Ertuğrul Sağlam kardeşimdir benim ama onda da var. Yani daha iyi bir kadro kurabilirlerdi ya da kurabilirlerdi. Sağ dışını çok iyi yönetebilirlerdi. Yani Samsun Spor birbirine girdi oyuncusuyla, hocasıyla, başkanıyla, taraftarıyla. Bunlarla nasıl baş edeceksiniz? Hem sportif hem öyle hem böyle nasıl olacak? Bunları yönetemediler yani. Daha sorumsuz oyuncular alabilirler. Bir imkanın çok fazla. Düşünebiliyor musun? Devre arası gidiyorsun. Gökhan Karadeniz alıyorsun. Yasin Öztekin'i arıyorsun. Hamrun'u alıyorsun. Yani çok önemli oyuncular kadroya katıyor. CC'yi alıyorsun. Yani burada karakter, yani oyuncu, iyi oyuncu tabii ki önemli ama karakterli oyuncu çok önemli. Yani bize karakterli olması lazım o iyi oyuncunun. Eğer karakterli değilse orada bir sıkıntı var demektir yani. Artı taraftar, medya, teknik direktör, bunların hepsini birden yönetebilmek öyle çok şey, önemli bir olay yani. Yönetmek lazım, iyi yönetmek lazım.
Hocam ben Samsunspor'da mesela saydığınız oyuncuları JJJ'nin önemli bir katkı sağladığını düşünüyorum. Onun dışında aynı pozisyonlara birbirinden, yani nasıl diyeyim, aynı seviyede oyuncular transfer edildi. Yani şampiyonla oynayacak olan takımın 8 tane kanat oyuncusu olmaz hocam. Yani ben kadro planlamasını da yanlış görüyorum. Yüksel işte Bey'in dediklerinize katılıyorum. Yüksel Bey inanılmaz fedakarlıklar yaptı. Bu sezon inanılmaz bir gayret içerisindeydi geçtiğimiz sezon.
Sağ dışını yönetemediler.
Kendisinin bir hastalık süreci vardı. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Bu süreçte sağ dışı yönetilemedi. Zaten kendisi de açıkladı bunu. Ama şöyle bir durum da var hocam. Ben Yüksel Bey'in de yalnızlaştığını görüyorum. Şehrin ileri gelenlerinden bir destek alamadı. Mesela geri kalan 2 yılda Murat Başkan da şehirde yalnızlaştı, Adana'da. Tamam, bu insanlar maddi anlamda iyi olabilirler ama bu insanlara şehrin ileri gelenlerinin en azından bir manevi anlamda destek olmaları lazım. Zaten maçlar seyircisiz oynanıyor. Taraftar yok. Yani bu anlamda destek olabilirlerdi diye düşünüyorum.
Olabilir, olabilir.
Yani Yüksel Bey'in son yapmış olduğu açıklamalara katılmıyorum. Özellikle de Ertuğrul Hoca ile ilgili yapmış olduğu açıklama vardı. Ertuğrul Hoca'yı denemek için 300 bin TL borç istedim. Bu açıklamanın ben...
Teşviklerimi saçmalıktı. Öyle bir
teşviklerimi iddiası vardı. Eğer böyle bir iddianız varsa gidersiniz. Hukuki yollardan başvurunuzu yaparsınız. Yapmış olan takımlar da cezasını çeker. Yani çok yani bu iddialar mide bulandırır diye düşünüyorum. Ve camiler
aynen,
arzindeler.
Aynen öyle. Birazcık da başarısızlığı.
Başarısızlığı. Ben Twitter'da baktığım zaman Demirspor taraftarı ve Samsunspor taraftarı bu sezon Samsun ve Demirspor Süper Lig'e çıksın. Her ikisi de uzun yıllardır Süper Lig hasreti çekiyor ve hak ediyor şeklinde yorumlar yapılıyordu. Fakat şu anda her iki takım taraftarı arasında da sosyal medyada bir gerilim var. Yani
hiç gerek yok, her şey.
Bu gerilimi tetikler. Bunun da altını çizelim. Hocam devam edelim. Birinci ligi değerlendirdik, önemli maçları. Mahsun'un sorusu var. Mahsun demiş ki ben İstanbul'da yaşıyorum. Reşat hocama soruyorum. Adana'daki durum nasıl? Şampiyonluğa hazır mı kent diyor.
Ne diyor? Tabii Adana, sen de bir Adana Demirsporlusun. Tabii Adana Demirsporlular yıllardır Süper Lig'e hasret. Her yılda çok yaklaşıyorlar. Olmuyor. Dolayısıyla çok ciddi, böyle iki tane üç tane finalde kaybettiler penaltılarla. Yani büyük bir travmaydı Adana Demirspor taraftarı ve camiası için. Yine büyük camia olduğu için ayakta durmasını bildi ve çok da iyi bir başkana kavuştular. Uyumlu bir başkana kavuştular. Ekonomik anlamda da güçlü, her türlü güçlü başkana kavuştular. Dolayısıyla Adana Demirspor artık bundan sonrasında inşallah Süper Lig'e çıkarsa önü açık diye düşünüyorum. Çok da inanıyorlar, çok da güveniyorlar. Herkes temkinli. Her şey bitmedi. İki tane maç var. O iki maçı kazanmalıyız. Önce birinci maç, Balıkesir maçı. Ona odaklanmalıyız. Taraftarı, tabii medya gücü de Adanimspor'un gayet iyi. O lig için çok iyi gerçekten de. Çok da güzel kenetleniyorlar. Birlik beraberlikle gösteriyorlar. Herkes pusuda Süper Lig'i bekliyor. Herkesin şu anki tek düşüncesi Balıkesir Spor'u nasıl yeneriz? Onu düşünüyor. Ve herkese destek veriyor. Herkese hemfikir. Herkes mutlu. Bu mutluluğun devam etmesi için de Adana Demirspor'un kazanması gerekiyor.
Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Yılmaz'la sohbetimiz devam ediyor. Hocam ben de soruları kontrol edin. Varsa soruları cevaplayalım. Hemen kontrol ediyorum hocam. Süper Lig'de de hocam Dediğiniz gibi oldu Beşiktaş. Önemli bir avantaj yakaladı. Kutluyorum. Haftalar öncesinden Beşiktaş'ın net favori olduğunu ifade etmiştiniz. Beşiktaş bu sezon Türkiye Kupası'nda da final oynayacak Antalya Spor'la. Ligde de yolunu dolu dizgin devam ediyor. Süper Lig'le ilgili yorumunuz nedir hocam? Kısaca alsam.
Şimdi öncelikle Beşiktaş'la ilgili yorumumu söyleyeyim ben sana.
Tabii ki.
Ben Sergen Yalçın'ı, oyuncu grubunu, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Taraftarını tebrik ediyorum. İnanılmaz güzel bir sezon geçiriyorlar.
Evet.
Hem kupada finale kaldılar hem de Süper Lig'de büyük bir ihtimalle de şampiyon olacaklar. Ben izledi bir kez daha gördüm ki bütün resme bakıyorum, ben bütününe bakıyorum. İşte Sergen Hoca'nın yaptığı açıklamalar mesela. Ben bir Beşiktaşlı değilim ama müthiş açıklamalar. Tebrik ediyorum hocayı. Müthiş bir açıklama yaptı. Özellikle bizim maçımız var. Tamam, herkes bizim maçı merak ediyor. Eyvallah. No, rakiplerin de maçı var dedi. İşte dün gördük. Rakipler Beşiktaş'ın maçına odaklanmaktan, Rizespor'a odaklanmaktan, özellikle Fenerbahçeliler dünkü maçı alamadılar yani. Berabere bitti. Tam 10 kişi kaldılar falan ama bir Beşiktaş'taki o şeyi göremiyorum Fenerbahçe'de. Yani büyük takım, büyük takım gibi hareket ediyor Beşiktaş. Büyük takım zaten de. Yani sahada da onu gösteriyor yani. Şimdi de deplasmanda maç başlıyor. Bakıyorsun Beşiktaş takımı, evet, onu gösteriyor. Arıyor. Ve bu takımın en önemli parçalarından Abubakar yok. Cenk Tosun gibi bir silah yok onun yokluğunda. Kim? İlk 11'de kimsenin düşünmediği Gökhan Töre. Uzunca bir süre oynamamış. Ama o da çıkış arıyor. O da bir şeyler yapmak istiyor. Tutunmak istiyor Beşiktaş takımında. Orada kalmak istiyor. Çok talihsizler yaşadı. Yoksa Gökhan Töre çok önemli bir oyuncu. Ama bakıyorsun kim çıkarsa çıksın, herkes Sergen Hoca'nın oynatmak istediği oyun sistemi içerisinde elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ve ortaya ciddi anlamda bir şampiyon takım reaksiyonu veriyor. Ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla Beşiktaş takımı taraftarına bak. İşte başkanın açıklamalarına bak. Sergen Hoca'nın açıklamalarına bak. Hepsine şöyle bir baktığında, tabloya baktığında Beşiktaş her şeye inanıyor, güveniyor. Oyuncuları da yürek koyuyor. Dolayısıyla Beşiktaş şampiyon olur diyorsun. Emre Hoca ile birlikte Fenerbahçe çok ciddi anlamda bir gelişim görüyorum. Oynama isteği, büyük takım reaksiyonu veriyordu daha önceki böyle. Yani vermeye, o sinyalleri veriyordu. Tamam, belki bu maçta 10 kişi kaldılar ama yani Emre Hoca konusunda çok pozitifim. Evet, çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. Sağ kenarında yakıştırıyorum. Liderliği yakıştırıyorum. Yaklaşımları, oyunculara paylaşımlarını falan işte okuyoruz, görüyoruz, ediyoruz. Dolayısıyla bu işin üstesinden gelebilecek gibi duruyor. Hatta önümüzdeki yıl en büyük favoriler, en büyük favori yani. Bence favori olur. Beşiktaş şampiyon olsa bile. Çünkü iyi bir hazırlık dönemi geçiren Mesut, İrfan Can, alışmış bir Pelkas, yaşı ne olursa olsun Sosa o performansı gösteriyor. Ben bayılıyorum Sosa'ya. Dolayısıyla önümüzdeki sene de çok da, yani önümüzdeki sene çok daha iyi olur Fenerbahçe. Galatasaray kendi iç sıkıntılarından hala boğuşuyor. Hoca hala sistemkar. Oyuncular tam böyle Galatasaray ruhunu yansıtamıyorlar yani. Son maça bakıyorsun. Galatasaray öyle oynamaz yani. Galatasaray parçalar yani, çıkar sahaya. Parçalar rakibi. Ama Galatasaray öyle oynamıyor. Dolayısıyla ben de Beşiktaş nakettiğini düşünüyorum bu yıl.
Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat hocam, Beşiktaş'la ilgili değerlendirmenize katılıyorum. Haftalar öncesinden de zaten söylemiştiniz. Küme düşme potasını değerlendirelim hemen. Erzurumspor önemli bir avantajı kaybetti diye düşünüyorum. Dün de 1-0 öne geçtiler. Maç 2-1 bitti. İlk maçı Başakşehir 1-0 kazanmıştı. 3 maçta 9 puan yaptılar fakat 6 puanlık bir maçı kaybettiler dün.
Yani 6 puandan bence çok daha ötesi.
Çok daha ötesi.
Tam böyle bir anda ortaya çıktılar. Yılmaz Hoca ile birlikte ne oluyor filan dedi herkes. Çok da güzel bir fırsat geldi. Öndeler işte rakip 10 kişi. Ama oradan maç veriyorsan düşersin yani. Yani Allah'tan umut kesilmez. Çık topunu oyna, kalan 4 tane maç var. Ama yani buradan salim verilmez yani. küme düşersin. Böyle maçı kaybedersen küme. Bir de rakip aday takımlardan bir tanesi yani. Rakibin 6 puan değil. 3 puan aldığında ötekilerle olan mesafende de bir 3 puan olacak. Ankara Gücü yenildi. Kendisi aslında.
Evet.
Yani inanılır gibi değil yani.
Hocam bu arada kontrol ediyorum. Yani aynı dönemde çıkmamışlar.
Denizli'den umudumuz herkes ne kesildi, onların ne kesildi. Zaten birkaç hafta öncesinden.
Evet.
Yani çarpışıyor Kayseri Spor takımı. Kayseri Spor hakikaten de ciddi anlamda böyle bir tutunmaya çalışıyor. Ankara Gücü yani biraz erken mi havaya girdiler Hikmet Hoca ve oyuncu grubu. Tamam eksikler, Covid'li oyuncu var falan. Yani tamam dün fena da oynamadılar eyvallah ama bu kritik dönemde bu maçı kazanmaları lazım yani. Bu maçı kazanmazsan Ankara Gücü olarak önümüzdeki haftalarda, kalan haftalarda çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirsin yani. Ankara Gücü de böyle sevgili Salim.
Hocam Delfin Yunus da ne yazmış? Ankara Keçiören gücü takımı ile ilgili değerlendirmesi nedir? Barış Alper Yılmaz'ı nasıl buluyor?
Vallahi Keçiören takımını ben kutluyorum. Yönetimini, başkanını kutluyorum. İlker Prem ve yardımcıları, çok değerli yardımcıları da var. Altan Aksoy var orada. Ahmet Çingözde'yi kardeşimiz var yardımcı olarak. Hepsini kutluyorum, oyuncu grubunu da kutluyorum. Çok daha iyisini yapabilirlerdi, inanın bana yapabilirlerdi. Ama bu takımla bile buralara kadar gelmek, ligi zorlamak, pozitif futbol oynamak, tanınmamış oyuncuları, Barış örneğinde olduğu gibi tanınmış oyuncuları, oyunculara fırsat verip bu ligde değerlendirebilmek ve o oyuncunun mülk takıma seçilmesi, oynaması, süper lig takımları tarafından istenmesi. Yani bunlar neresinden bakarsanız bakın, Keçiören takımının çok doğru yolda olduğunu göstergesidir. Dolayısıyla kalabilirlerdi. Daha önce kalabilirlerdi ama bir takım yaptıkları kendi hataları da var. Bu hatalar pahalıya puan oldu bence.
Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için.
Ben teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler diliyorum.
Hayırlı günler hocam. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Programımızın sonuna geliyoruz. Benden hemen sonra Volkan Yılmaz ve Nazım Türknaz önemli konu ve konuklarıyla üçleme programında sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi. Radyo
Spor! Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.